Ayrım 3.
Sayfa 29. Bu hakikati o, Noel gecesi, başka zamanlar kokusunu yüzünü buruşturarak hatırlayacağı o hastanenin yemekhanesinde keşfetmişti. Bir kadının kendisi için bir anlığına da olsa kimliğini değiştirmesi, kısa ama ikisi tarafından da asla unutulmayacak o konuşma, aylar boyu duvarları bembeyaz boyalı bir odanın ortasına konmuş, gri parmaklıklı demir bir yatakta, yiğis içinde yatıp artık hayatının tükendiğine inanan, sürekli kendisiyle hesaplaşıp yenilgiye uğramış her dürüst adam gibi insafsızca kendini suçlayan Hikmet Bey'e, sanki bir çıkış yolu, ilişkisini kestiği hayata uzanan bir köprü olmuştu. Ertesi sabah keyifle uyandı. Hala sızlayan omzuna aldırmadan küçük bir çocuk gibi yatağında gerindi. Duvardaki aynanın önüne gidip çoktandır görmekten hoşlanmadığı, kendisine hep kötü günleri hatırlatan solgun yüzüne memnuniyetle baktı. İtinayla giyindi. Ortalardan kaybolmuş Sir Clement'in dışındaki bütün rahibelerle teker teker vedalaşıp hepsine teşekkür etti. Son olarak baştabibi ziyaret edip hastaneye yüklü bir bağışta bulunduktan sonra kendisini bekleyen arabasına binip ayrıldı. Aralık ayının son olmasına rağmen güneşli ılık bir gün vardı. Hastanenin bakımlı bahçesinden çıkarken son kez arkasına dönüp sarı renkteki hiçbir girintisi çıkıntısı olmayan büyük dikdörtgen binaya bir daha baktı. Omzunda hayatı boyunca yağmurlu havalarda sızlayacak bir yara, içinde hiçbir zaman kaybolmayacak ölü bir keder ve bütün bunları örten küçük ama canlı bir sevinçle evin yolunu tuttu. Hikmet Bey çevik hareketlerle arabadan inip evine girince birden durakladı. Her zamanki alışkanlığıyla soyunup ev kıyafetlerini giymek için yatak odasına doğru yönelmek isterken yatak odasına gitmek istemediğini hissetti. Kendisini vurduğu kütüphaneye de gitmek istemiyordu. Nereye gideceğini şaşırmıştı. Girişteki geniş taşlıkta durdu. Eksiklerini hissettiği şeyin ne olduğunu o zaman birden fark etti. Kendisini karşılamaya gelen Mehpare Hanım'ın topuk tıkırtıları, çocukların gülüşleri, dadıların konuşmaları, hizmetçilerin fısıltıları, bu evin içinde duymaya alışkın olduğu seslerin hiçbiri kalmamıştı. Mutfağa toplanan hizmetçiler de beyin dönüşünün nedenini anlayamadıkları bir korkuyla beklediklerinden susmuşlardı. Hikmet Bey, hayatının nasıl boşaldığını en iyi o an, kendi deyimiyle o korkunç sükun içinde anladı. Hemen dönüp çıkmak, o geceyi bir otelde geçirmek ve bir daha bu eve adım atmamak geçti aklından ama Kahya'nın baktığını görünce son bir gayretle kendisini toplayıp ''Bana bir kahve getirmelerini söyleyin lütfen Latifa'' diyerek salona doğru yürüdü. Bütün ev temizlenmiş, tahtalar ovulmuştu. Ancak yeni taşınılan evlerde büyük bir temizlikten sonra duyulabilecek olan Arap sabunu ve lavanta kokusu hissediliyordu. Evi ev yapan, evin duvarlarına zaman içinde sinen insan kokusu, yemek kokusu, eski eşya kokusu da yoktu. Sesler gibi kokular da kaybolmuş, büyük bir kazadan sonra hafızasını kaybeden biri gibi ev kendi geçmişini kaybetmişti. Hüseyin Hikmet Bey için bu ev bir yandan bütün odaları, salonları, eşyaları, pencerelerinden görünen manzaralarıyla çok tanıdık ve bildikken, bir yandan da alışkın olduğu hiçbir sesi, hiçbir kokuyu, gözünde değil de ruhunda iz bırakmış hiçbir işareti bulamadığı bir yabancıydı. Bu haliyle konak daha da tahammül edilmez oluyordu. Hatıralarla dolu bir evde o acıları bir daha hatırlamaya, onları bir daha yaşamaya katlanabilirdi. Geçmişle hiçbir bağı olmayan yeni bir evde de eskiyi unutmaya çalışarak yaşayabilirdi. Ama bu kadar tanıdık olduğu halde bu kadar yabancı hissedilen bir yerde kalması çok zordu. Öfkeyle yürüyerek sert adımlarla 5 ay önce kendini vurduğu çalışma odasına geçti. Orası da evin öbür odaları gibi tertemizdi. Yalnızca kendini vurduktan sonra üstüne yıkıldığı masada ne kadar silinirse silinsin çıkmayan koyu bir kan izi kalmış, o da zamanla kahverengileşmişti. Bir an o kahverengi ize baktıktan sonra çekmeceyi açıp bir kağıt çıkardı. Masaya oturup annesine "Cher Maman" diye başlayan Fransızca kısa bir mektup yazdı. Hastaneden çıktım. İyiyim. Derhal İstanbul'a hareket ediyorum. Lütfen çocukları oraya gönderin. Ellerinizden öpüyorum. Mektubu bir zarfa koyup postaneye gönderdi. Kahvesini içip Latifa'ya bavullarını hazırlatmasını ve ertesi günkü İstanbul vapuruna yer ayırtmasını söyledi. Selanik'ten ve bu evden bir an önce uzaklaşmak, İstanbul'a gitmek, geçmişi unutmak istiyordu. Ertesi gün İstanbul vapuruna bindi. Vapurun küpeştesinden bakarken aslında bir şehirden değil, hiçbir zaman unutamayacağını bildiği bir kadından ayrıldığını fark ediyordu. Sevdiği kadın burada kalıyordu. Artık bir toplantıda karşılaşmak, sokakta rastlaşmak gibi hep hayallerini besleyen bir ihtimali de çıkartıp atıyordu hayatından. Daha doğrusu bir vapura binmekle bunu yapabileceğini sanıyordu. Hayatından çıkardığı kadını ruhunun derinliklerinde, üstelik daha şiddetli bir özlemle taşıyacaktı. Bunu henüz bilmiyordu. 3. Binbaşı Ragıp Bey, kalın, boz kaputuna sarınarak yeni yeni atıştırmaya başlayan karın altında Galatasaray'dan Taksim'e doğru yürürken, tam Odeon'un önüne geldiğinde, ünlü birahanenin büyük kapısı açıldı. İçki, kadın parfümü, beyaz badem kokulu bir buhar bulutuyla birlikte 3 çakır keyif genç subay sokağa fırladı. Vakit öğleni daha yeni geçiyordu ama Dersaadet'teki muhtemel bir ayaklanmayı bastırmak için gönderilen Selanik birliklerinin subayları oldukları anlaşılan mülazımlar daha bu saatten içmeye başlamışlardı. Ragıp Bey yüzünü öfkeyle buruşturdu. Uzun Makedonya gecelerindeki nöbetlerinde tecrübeli subaylardan dinledikleri Beyoğlu maceralarını, hayallerinde her gün yeni ayrıntılar katarak ulaşılmaz masallara çeviren genç subayların çoğu, İstanbul'a gelir gelmez ıssız gecelerin ruhlarında yarattığı korkunç açlıkla kendilerine Rum orospularının koynunu atmışlar, batakhanelerden çıkmaz olmuşlardı. Kışlalar, çavuşlarla alaylı subayların eline kalmış, talimler durmuş, disiplinsizlik almış yürümüştü. Asıl ürkütücü olan ise ittihatçı subaylarla padişah yanlısı subaylar arasındaki korkunç düşmanlıktı. Daha bir gece önce nöbette iki subay siyaset tartışırken tabancalar çekilmiş, Ragıp Bey son anda araya girerek karargâhta kan dökülmesini önlemişti. Başı bozukluktan hiç hoşlanmayan ve son günlerde gördüklerinden neredeyse nefret eden binbaşı, o üç sarhoş subaya niye çıkışmadığını hayıflanarak, küçük bir öfkeyi bile süratle içinde besleyip büyütmeye yatkın olan yapısının şiddetlendirdiği bir hiddetle yürürken karda hızlanmaya başlamıştı. O sırada gözlerine giren kar serpintilerinin beyaz bulanıklığı arasından, daha sonra arabacı olduğunu öğrendiği yaşlı adamın korkudan, çok çaresizliğin utancından allak bullak olmuş yüzünü gördü. Hayatının akışını değiştirecek bir olayda o olayın en önemsiz kahramanını ilk olarak fark etmek, onu bu olayı hatırladıkça hep şaşırtacaktı ama o sırada bunu düşünmedi bile. O adamın niye öyle baktığını anlamak için çevreyi şöyle bir kolaçan edince, peçesi açık, duyduğu korkuyu ele vermeye çalışan kadının sessizce yardım araştıran gözlerini ve kadının çarşafını çekiştiren iki kopuğun yılışık sırıtışlarını fark etti. Hiç duraksamadı. Hızla yürüyüp kadının çarşafını tutan kopuğun gırtlağını tam çenesiyle boynunun birleştiği yerden tutup kafasını geriye doğru itti. Biraz önce çektiği esrarla kendini zebellah gibi gören Külhan Bey'i gırtlağına yapışan elin sahibine şaşkınlıkla şöyle bir baktıktan sonra elini koltuk altındaki saldırmasına attı ama Ragıp Bey'in yüzüne o tuhaf gülümseme çoktan yerleşmişti. Neredeyse sevinçle yumruğunu Külhan Bey'in yüzüne kırılan burnunun ezilişini parmaklarının altında hissetmek isteyerek vurdu. Arkadaşının çöken burnundan olup gibi kan fışkırtarak yıkıldığını gören öbür kabadayı elini kuşağına sokuşturduğu tabancasını uzattı ama Ragıp Bey'in de tabancasına uzandığını görünce ya karşısındakinin atikliğinden korktuğundan ya da bir zabitle Beyoğlu'nun ortasında tabanca oyununa girmeyi gözü kestirmediğinden bıyıklarının arasından anlaşılmaz bir şeyler homurdanıp elini belinden çekerek yerde yatan arkadaşını kaldırdı. Bitirim aleminin Külhan Beylerinde görülen hayvansı bir doğallıkla daha güçlü olana boyun eğerek, bunu gurur meselesi yapmadan kendilerine daha güçsüz bir av aramak için kırılan burnuna geniş yazmasını bastıran arkadaşıyla birlikte kaldırımda kan izleri bırakarak uzaklaştılar. Ancak onların iyice uzaklaştığına kanaat getirdikten sonra Ragıp Bey dönüp kadına baktı. Kadının bakışlarında görmeyi beklediği minnet, korku ya da hayranlık yoktu. Aksine sanki gördüklerinden eğlenmiş gibi aldırmaz bir memnuniyetle bakıyordu. Ragıp Bey adının Dilara Hanım olduğunu öğreneceği bu kadının, erkekler ne yaparlarsa yapsınlar korkmadığını, erkeklerin en vahşi, en saldırgan hallerinde bile hep gösterişçi bir güçsüzlük gördüğünü, onlara sanki onların hepsi de Dilara Hanım'ı eğlendirmek için yaratılmış, önemsiz birer kuklaymış gibi davrandığını daha sonra fark edecekti ama onu asıl şaşırtacak olan, Dilara Hanım'ın bunu her zaman nezaketle, altındaki alaycılığı çok iyi saklayan saygılı bir tavırla yapmayı becermesi olacaktı. Ragıp Bey, Külhan Bey'in kadını etkilemek için dövmemişti. Ama gene de kadının bakışlarında beklediği hayranlığı görmeyince bir nankörlükle karşılaşmış gibi sinirlendi. Kadın ise hafifçe Ragıp Bey'in koluna dokundu. Duyan da güven ve saygı uyandıran, dolgun ve güçlü bir sesle, sözlerini daha da etkili kılan belli belirsiz bir aksanla konuştu. ''Sağ olun, beni kurtardınız. Siz olmasaydınız bilmem ki başımıza neler gelirdi.'' Kadının bakışlarında bulamadığı minneti sözlerinde bulmasına rağmen Ragıp Bey tedirgin oldu. Daha önce hiç böyle bir kadın sesi duymamıştı ama bütün erkekler gibi içgüdüleriyle erkeklik hükümranlığının bittiği sınırı işaret eden, bundan öte atılacak her adımın bir esarete gittiğini gösteren o kadın sesini tanımış ve ürkmüştü. Ürkmek ise alışkın olduğu bir duygu değildi. Aksileşmiş bir sesle ''Mühim bir olay değil.'' dedi. Kopuklar bugünlerde azdılar az biraz. Onları yola getirmek vazifemiz. Sonra da konuşmanın bittiğini göstermek ister gibi başıyla selam verip kadının yanından geçmek istedi. Ama kadın kolunu bırakmadı. Ne tarafa gidiyordunuz efendim? Ragıp Bey bu suali yersiz bulduğunu belli etmek ister gibi baktı. Anlayamadım hanımefendi. Kadın imayı hiç anlamamış gibi yaptı. Ne tarafa gidiyordunuz diye sordum. Ragıp Bey isteksizce cevapladı. Akaretlere gidiyorum. Kadın, Ragıp Bey'in huysuzluğundan eğleniyormuş gibi gülümsedi. ''Aa ne kadar iyi. Ben de Nişantaşı'na gidiyorum. Buyurun beraber gidelim. Sonra arabacı sizi bırakır.'' Ragıp Bey kararlı bir şekilde teklifi reddetti. ''Hiç lüzum yok. Siz zahmet buyurmayın. Hem ben biraz yürüyüp hava alacağım.'' Dilara Hanım gözlerini kısıp kaşlarını çatarak dudaklarını büzdü. Halinden karşısındaki adamın hiçbir tavrını ve sözünü ciddiye almadığı anlaşılıyordu. ''Lüzum olmaz olur mu?'' ''Bu havada sizi nasıl bırakabilirim? Hem ne hava alması kuzum, zemheri soğuğunda hava mı alınır? Biraz daha oyalanırsanız beni de üşütüp hasta edeceksiniz.'' Kar hızlanmaya başlamıştı. Yürümekte ısrar etmek Ragıp Bey'i gülünç duruma düşürecekti. Dilara Hanım onu gülünç olmakla kararsız bir adam olmak arasında bir seçim yapmaya zorlamıştı. Ragıp Bey kar altındaki bu tuhaf tartışmayı daha fazla uzatmak istemedi. Yüzünü asarak ''Buyurun gidelim.'' dedi. Arabaya bindiler. Dilara Hanım lacivert kadife koltukların ucuna büzüşür gibi oturdu. Arabanın içi de buz gibi olmuş. Taksim meydanına kadar hiç konuşmadılar. Meydanı geçerken arabanın içi biraz ısınmış, pencereleri yolcuların nefesleriyle buğulanmıştı. Dilara Hanım arabada kendisinden başka kimse yokmuş gibi çarşafının üstünü açtı. Ragıp Bey karşılaştıklarından beri ilk kez kadının yüzüne dikkatle bakabildi. Topuz yaptığı saçları Ragıp Bey'in küçükken oynadığı bahçede dikenli gibi gözüken yeşil kabuklarını çatlatıp yere düşen at kestanelerinin parlak kabuklarının rengindeydi ve tıpkı onlar gibi parlıyordu. Yüzü sanki gizli bir yerden ışık tutuluyormuşçasına çevresindeki her şeyden onu ayıran garip bir ışıkla aydınlanmış gibiydi. Ne allık ne rastlık sürmüştü. Sanki biraz önce bol ve temiz suyla yıkanmış duygusu uyandıran bu doğallık içinde kadının alaycılığına hiç uymayan bir masumiyeti ve bu masumiyetle hiç bağdaşmayan bir şehveti aynı anda barındırıyordu. Uçlarına doğru hafifçe dağınıklaşan ve yüzüne alaycı bir ifade veren kaşlarının altındaki gözleri, Ragıp Bey'in Almanya'da gördüğü Meryem Ana tablolarının gözleri gibi hafifçe bombeliydi. Slav ırkını hatırlatan muntazam burnunun altında küçük ama etli dudakları elle çizilmiş gibiydi. Güzel mi yoksa çirkin mi olduğu tam anlaşılamayan ama insanda sürekli olarak bakma isteği uyandıran yüzlerdendi. Yüzündeki her kıpırtıyla kaşının kalkması, gözlerinin açılıp kapanması, dudaklarının büzülmesiyle ifadesi değişiyordu. Arkasına doğru yaslanıp kaşlarını kaldırarak dümdüz baktığında insanın söz söylemekten bile sakınacağı mesafeli bir hanımefendi oluyor, öne doğru usulca eğilip gülümsediğinde her erkeğin rahatça sohbete koyulacağı hafif meşrep bir hal alıyordu. Avrupa'dan getirtildiği anlaşılan arabanın hiçbir gösterişi olmayan sağlamlığı, kadife kaplı koltukların yumuşaklığı, konak terbiyesi aldığı hemen sezilen arabacının saygısı, kadının esvabı, çarşafının kumaşı, yakasında gözüken zümrüt broş, büyük bir servetin ve yerleşik bir görgünün hemen fark edilmeyen ama saygı uyandıran işaretlerini taşıyordu. Dilara Hanım uzanıp pencerenin buğusunu sildi, kar tipiye çeviriyordu. Sokaklar ıssızlaşmış, evler ve yollar beyazlanmaya başlamıştı. Bir de bu havada yürüyecektiniz, donardınız, Allah muhafaza. Kadının yüzüne bakmaya dalan Ragıp Bey, münasebetsiz bir iş yaparken yakalanmış gibi irkildi. Gururlu fakir erkeklerin zengin kadınlar karşısında duyduğu huzursuzluğa ve nedensiz kızgınlığa kapılmıştı. Kadının kendisiyle ilgilendiğini anlıyor ama bu açık ilginin kendisinde yaratması gereken güven duygusu yerine kadının kendisini hafifsediği için ilgisini bu kadar açıkça gösterdiğini düşünerek kendini aşağılanmış hissediyordu. Saldırı emri vermeye hazırlanır gibi kendini kasarak omuzlarını geri atmış, başını dikmiş, sığınabileceği tek yere erkekliğine sığınmıştı. "Biz bu havalara alışkınız," demeye hazırlanırken birden halinin gülünçlüğünü fark ediverdi. Boz kaputunun düğmelerini ağır ağır açarken hasmını vurduktan sonra yüzüne yerleşen alaycı gülümsemeyle başını kaldırdı. "Sağ olun, hayatımı size borçluyum." Alay ederek erkekleri dumura uğratmaya alışmış kadınların alay edildiklerinde duydukları şaşkınlık, öfke ve hep aradıkları bir şeye kavuşmuşlar gibi içlerinde beliren gizli sevinçle Dilara Hanım'ın önce kaşları çatıldı, elleriyle saçlarını düzeltti, yüzüne aradaki mesafeyi hatırlatan saygıdeğer hanımefendinin soğuk ifadesi yerleşti, sonra çizgileri yumuşadı ve küçük bir kahkaha attı. "Estağfurullah, kim olsa Beyoğlu'nda donan bir zabiti kurtarırdı." Dilara Hanım'ın kadınların beğendikleri erkeklere kendilerini etkileyecek yolu işaret eden gizli kılavuzluğuyla attığı bu küçük kahkaha, Ragıp Bey'e nasıl davranması gerektiğini üstü örtülü bir biçimde gösteriyordu. Ragıp Bey bunu kadının kahkahasını duyar duymaz anlamıştı. Zengin ya da fakir, güzel ya da çirkin, ağırbaşlı ya da hoppa, bütün kadınların sonunda aynı zevk çığlıklarını atacağına emin olan, kendi gücüne mağrur erkeklerin, kadınların hemen fark ettikleri meydan okuyan güvenine yeniden kavuşmuştu. Dilara Hanım ise biraz önce sokak ortasında gördüğü o şiddetli yumruğun ve serserinin burnunu hiç tereddütsüz kıran vahşetin, yalnızca bir sokak kavgasının sonucu olmadığının, karşısındaki adamın o vahşete her an her yerde sahip bulunduğunun, tuhaftır o kavgayı seyrederken değil de asıl Ragıp Bey kendisiyle alay ederken açıkça farkına varmıştı. Ragıp Bey onun alaycılığından ürktüğü gibi o da Ragıp Bey'in vahşetinden ürkmüş, Ragıp Bey onun alaycılığının cazibesine kapıldığı gibi o da Ragıp Bey'in vahşetinin cazibesine kapılmıştı. Karşısındaki erkeğin kendisini ciddi bir şekilde etkileyebileceğini sezen her kadın gibi biraz daha sokulmak için önce biraz geri çekildi, mesafeli bir hanımefendi oldu. "Nerede vazifelisiniz?" "Taşkışla'da." "Selanik'ten gelenlerdensiniz yani." Ragıp Bey, Selanik'ten gelen bütün subaylarda ister istemez görülen o gururla karşılık verdi. "Evet, Selanik'ten gelenlerdenim." "Padişah babamızı kızdıranlardansınız." Ragıp Bey ciddi mi diye Dilara Hanım'ın yüzüne baktı ama aynı alaycı gülümsemeyi görünce şaka yaptığını anladı. "Hem de çok kızdıranlardan." Ragıp Bey tabakasını çıkarttı, bir sigara yakacakken durdu. "Müsaade eder miydiniz?" "Estağfurullah, lakin eve geldik zaten, şimdi sıcak bir çay demletiriz, çay da içersiniz." Ragıp Bey bu kez eve girmeyi reddetmedi, tabakasını cebine yerleştirdi. Arabada büyük konağın bahçesine girmiş, mermer basamaklarla çıkılan geniş kapının önünde durmuştu. Arabadan indiklerinde kar lapa lapa yağıyordu. Daha onlar arabadan inerken evin kapısı açılmış, siyah redingotlu bir uşakla dantelli beyaz başlık takmış, Rum bir hizmetçi koşarak gelip onları karşılamışlardı. Dilara Hanım önde, Ragıp Bey arkada eve girdiler. Geniş sahanlıkta Dilara Hanım hizmetçinin yardımıyla çarşafını çıkartırken bir yandan da sakin bir sesle emirler veriyordu. "Salona çay getirin, konyakla fondan getirmeyi de unutmayın." Sol taraftaki bir kapıdan şöminesi alev alev yanan büyük bir salona girdiler. Pencereler bahçeye bakıyordu. "Siz oturun," dedi, "ben hemen geliyorum." Salonda yalnız kalan Ragıp Bey, içinde iri kütüklerin arada bir kıvılcımlar fışkırtarak yandığı şöminenin önüne gidip ellerini ateşe uzattı. Eflatun dilli kızıl sarı alevlerin kütükleri nasıl sardığını seyretti. Alevler önce kütüğe dokunup çekiliyorlar, sonra kütüğe tekrar dokunup kütüğün üzerinde kızıl bir su gibi akarak gezinip yeniden geriye dönüyorlardı. Seyreden ateşin asla o kütüğe nüfuz edemeyeceğini, hep üzerinde dolanıp kaçacağını sanıyordu ve beklenmedik bir anda kütüğün kenarında minicik bir alev kalıyordu. Diğerleri geri kaçtığında o arada yanmayı sürdürüyordu. Derken bir başka uçta daha minik bir alev beliriyor, sonra kütük tutuşu veriyordu. Alevlerin kütüklerle oyununu seyrederken iyice ısındığını hissederek şöminenin önünden ayrıldı. Karşı duvara asılı, altın varaklı kristal aynada kendine baktıktan sonra iri kulaklı berjer koltukların arasından geçip pencerenin yanına giderek bahçeyi seyretmeye koyuldu. Kar lapa lapa yağıyordu. Çıplak ağaçlar beyazlaşmışlar, küçük havuzun içindeki epeydir değiştirilmemiş koyu renkli suyun kenarları donmaya başlamıştı. Kış bahçesinin kederli yalnızlığı Ragıp Bey'i de etkiledi. Birden kendini yapayalnız, yabancı ve güçsüz hissetti. Bir paşanın oğlunu dövdükten sonra böyle karlı bir günde geleceğinin mahvolduğunu düşünerek nasıl korkuyla yürüdüğünü hatırladı. Pencerenin önünden ayrılıp salonun sıcaklığına döndü. İri koltuklardan birine oturdu. Salonda güven veren yerleşik bir sıcaklık vardı. Bir sigara yakıp yanındaki sehpanın üzerinde duran kristal kül tablasına bıraktı. Kül tablasının yanında açık bırakılmış Almanca bir kitap duruyordu. Kitabı aldı. Goethe'nin Genç Werther'ın Acıları isimli kitabıydı. Ragıp Bey kitabı karıştırırken kapı açıldı. Dilara Hanım arkasında çay tepsisini taşıyan bir hizmetçiyle içeri girdi. Ragıp Bey yasak bir şey yapıyormuş gibi telaşla kitabı aldığı yere bıraktı. Hizmetçi kanepenin önündeki uzun sehpanın üzerine tepsiye yerleştirip çıktıktan sonra Ragıp Bey Dilara Hanım'a baktı. Almanca biliyorsunuz galiba. Evet, niye sordunuz? Ragıp Bey kitap konusu açıldığında hep yaptığı gibi utangaçça gülümsedi. Kitabınızı gördüm de. Dilara Hanım şaşırarak etrafına bakındı. Kitabımı mı? Ragıp Bey kitabı kaldırıp gösterince güldü. Dilevser okuyor onu kızım. Niye güldünüz? Kitap okumaz mısınız? Okurum elbet. Lakin o benim yaşımda bir kadından ziyade genç bir kızın okuyacağı bir kitap. Adından da anlaşılacağı gibi genç birini anlatıyor. Dilara Hanım bir gaf yapmış gibi durup açıkladı. Genç Werther'ın Acıları kitabın adı. Ragıp Bey başını salladı. Gördüm. Aa, Almanca biliyor musunuz? Ragıp Bey önemsiz bir konudan bahseder gibi cevap verdi. Bir zamanlar Almanya'da kalmıştım dedi. Orada bir Alman birliğindeydim. Dilara Hanım bardağa çay koyup uzatırken ne kadar kaldınız diye sordu. 3 seneye yakın. Çok kalmışsınız. Zevcenizle mi gitmiştiniz? O zaman henüz evlenmemiştim. Dilara Hanım kesme kristal bir karaftaki konyaktan tombul bardağa içki koyarken Ragıp Bey'e baktı. Biraz konyak içersiniz değil mi? Bu havada içinizi ısıtır. Sağ olun, içerim. Sevdiniz mi Almanya'yı? İyi askerler. Dilara Hanım gülümsedi. Askerlerden başkaları da var Almanya'da. Yoksa sizi hiç kışladan dışarı çıkarmadılar mı? Ragıp Bey Almanya'da yaşadığı ve hiç unutmadığı aşkı hatırladı. Var tabii, iyi insanlar. Ben sevdim Almanya'yı. Dilara Hanım kendisine de konyak koydu. Ben pek sevmedim doğrusu. Bana biraz soğuk geldiler. Nasıl söyleyeyim? Sanki fazla hesaplılar. Siz ne maksatla gitmiştiniz? Zevcimle banyolara gitmiştik. Baden Baden'e hattı zatında güzel yerdir Baden Baden. Bilmem hiç bulundunuz mu? Yeşillikler içindedir. Eğlencelidir ama gene de ne bileyim bana hep o eğlencenin altında bir katılık varmış gibi geldi. Zevciniz neyle iştigal ediyor? Maalesef vefat etti uzun zaman önce. Evlendiğimizde yaşlıydı zaten. Baden Baden'e de onun için giderdik. Dışarıda hava iyice kararmış, şöminedeki uzun dilli alevlerin oynak kızılığı kristal aynadan salona vurmuştu. Arkasındaki geniş pencereden gözüken beyazlığın önünde Dilara Hanım'ın her kımıltısı, loş salonda kadına bakan Ragıp Bey de al ipekten parlak bir kumaşın dalgalanışını seyrediyormuş gibi hoş bir göz yanılgısına sebep oluyordu.